Ayrım 14. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 132. 2. Bayram Beyaz çok aşağılardan, neredeyse toprağın derinliklerinden geliyormuş gibi bir izlenim uyandıran bir takım insan ve araba sesleriyle gözlerini açtı ama açmasıyla kapaması bir oldu. Tüm varlığının hoş bir hafiflik, sıcaklık ve esenlik içinde yüzdüğünü duyuyor. Bu yepyeni duygunun uçup gitmemesi için değil çevresine bakmak, soluk almaktan bile çekiniyordu. Kollarının arasında bir yastık, uzun süre parmağını bile oynatmadan yattı öyle. Sonra bilincinde düşünceye, hatta anıya benzer hiçbir şey belirmemekle birlikte, bu hafiflik, sıcaklık ve esenliği, akça pakça bir kadının kocaman kollarının ve kocaman göğüslerinin tadı olarak algıladı. Yastığı bıraktı, yatağın iki yanında, elleriyle bu kadını aradı, bulamadı. Bedenini bu kadının bedeniyle değiştirmiş, böylece yüzü, elleri, göğsü, göbeği, bacakları, eskisiyle karşılaştırılamayacak ölçüde daha sıcak ve daha yumuşak bir nitelik kazanmış gibi bir duyguya kapıldı. Hep bu tuhaf ama çok hoş duygu içinde, ellerini bedeninde dolaştırdı bir süre. Sonra bu umulmadık duygunun nedenini anlamak istercesine birden gözlerini açtı. Tepesinde çok yüksek ve çok geniş bir tavan ve çok büyük bir avize gördü. Allah Allah, Allah Allah, ben buraya ne zaman geldim ki diye söylendi. Yoksa sarhoş muyum? Doğrulup oturdu, gözlerini çevresinde dolaştırdı. Önce karşısında kapalı bir kapı, sonra kapıdan ayaklarının dibine dek gelen bir kırmızı yolluk, sonra sağ yanında koyu kırmızı kadife perdeleri kapalı iki kocaman pencere, sonra duvar diplerinde odanın ortasında boy boy biçim biçim sehpaların çevresinde, yan yana karşı karşıya boy boy biçim biçim renk renk koltuklar, bir köşede kocaman bir yuvarlak masa, çevresinde yüksek arkalıklı iskemleler, en dipte içi silme porselen tabakla dolu, çok eski bir camlı dolap gördü. Sonra üstünde oturmakta olduğu geniş ve yüksek birinç karyolaya dikti gözlerini, titremeye başladı. ''Buraya nasıl geldim ki? Peki burası neresi?'' dedi kendi kendine. Kalktı, bir koltuğun üstünde pantolonuyla ceketini, onların üstünde de Yusuf Aksu'dan aldığı kitabı gördü. Kapıya gitti. Dört ayrı odaya açılan kapıları araladı. Odaları da birbiri ardından dolaştı. İlk ikisi boştu. Öbür ikisinde tıpkı Müslüm'ün evinde gördüğü gibi karmaşık bir biçimde üst üste alt alta dağ gibi bir iskemle masa, sehpa, dolap, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın yığını yükseliyordu. En üsttekiler neredeyse tavana değecekti. Öyle durup baktı bir süre. Bunca eşyayla ne yapılır ki dedi kendi kendine. Sanki uzun bir yolculuğa hazırlanıyorlardı, sanki hep yolculuktaydılar, sanki birileri tüm bu nesneleri ileride, en sonunda varacakları yerde, ikinci bir yaşamda kullanacaktı. Sonuncu odada bir yarı karanlık içinde birden başı döndü, olduğu yere yığılıp kaldı. Sırtı duvarda, gözleri bir önceki odada gördüğüne çok benzeyen bir eşya yığınında, öylece durdu. Sonra birdenbire kendisi de bu odanın bir parçasıymış ya da bu eşyalardan birine dönüşmek üzereymiş, en azından bundan böyle hep bu eşyalar arasında kalacakmış gibi bir korku büyüdü içinde, titremeye başladı. Birkaç kez kalkmaya çalıştı, tam başardığı sırada yeniden yığıldı olduğu yere, korkuyla gözlerini yumdu. En sonunda büyük bir çabayla kalktı, duvarlara tutuna tutuna giriş kapısına doğru ilerledi, açmak istedi, kapının dışarıdan kilitli olduğunu anladı. Yatağın bulunduğu odaya döndü, en yakın pencerenin önüne geldi, perdesini çekti, içeriye yumuşak bir ışık doldu. Uzakta ağaçların ve bir caminin ötesinde deniz ışıl ışıldı. Pencereyi açmaya çalıştı, açamadı. Aşağıda yoldan geçmekte olan arabaları gördü. Bir kez daha buradan hiçbir zaman çıkamayacağını düşündü. Öylece yalın ayak don gömlek pencerenin dibine yığılıp kaldı. Kapının anahtarla açılmakta olduğunu işittiğinde uyuyor muydu yoksa hiçbir şey düşünmeden bekliyor muydu ayrımına varamadı. Ama o anda hemen kalkmak, eşya yığınları arasında bir yerlere saklanmak istediği kesindi. Erkek Cemile'nin bir elinde bir kaset çalar, öbür elinde bir tepsi içeriye girdiğini görünce daha da güçlü bir biçimde duydu bu isteği. Kapının önünde odayı bir süre gözden geçirdikten sonra gülümseyerek kendisine doğru yöneldiği sırada da olduğu yerde büzülerek başını korkuyla önüne eğdi. Cemile Hanım tepesine dikilerek ortalık koltuk doluyken neden böyle yerde oturduğunu sorunca da ürkek bir hayvan gibi yerinden fırlayıp yatağın yanında bir iskemlenin üstünde duran giysilerine doğru atıldı, kaşla göz arasında giyiniverdi. ''Ne oluyor sana böyle oğlum?'' diye güldü erkek Cemile. ''Sanki hiç don gömlek görmedik mi seni?'' Bayram Beyaz yüreğinin gümbür gümbür vurduğunu duyuyordu, yanıt veremedi. Erkek Cemile gözleriyle masayı gösterdi ona. Sonra kendisi de masaya yaklaşıp tepsiyi ve kasetçaları üstüne koydu. ''Sen bu sabah bir tuhafsın. Otur şuraya da kahvaltını et.'' dedi. Kasetçaların düğmesine bastı. Yanık bir kadın sesi yükseldi. Bayram Beyaz elini ekmeğe, peynire, bardağa uzatacak gücü bile bulamadı. Çayını da, peynirini, ekmeğini de Cemile Hanım verdi ağzına. Birbiri ardından üç bardak çay içtikten sonra yavaş yavaş korkusu geçmeye başladı. Odaya girişinden beri ilk kez Cemile Hanım'ın yüzüne bakmayı göze aldı. ''Ben buraya nasıl geldim?'' diye sordu. ''Ben getirdim.'' dedi Cemile Hanım. ''Nasıl getirdin?'' ''Kucaklayıp getirdim.'' ''Evin burası mı?'' ''Evet burası.'' dedi Cemile Hanım arkasından bir kahkaha attı. ''Neden dersen en çok burayı severim.'' Durdu, neler düşündüğünü anlamak ya da bir hayranlık belirtisi aramak üzere uzun uzun yüzüne baktı. ''Ama tek evim değil.'' diye ekledi. ''Öteki evlerimi de görmek ister misin?'' Bayram Beyaz'ın herhangi bir yanıt vermesine zaman kalmadan elinden tuttu, öteki elinde koca bir anahtar destesini şakırdatarak kapıya doğru sürükledi. Kapının önünde Bayram Beyaz birden durdu. ''Burası Yusuf Bey'in apartmanı değil mi?'' diye sordu. ''Evet, iyi bildin.'' dedi Cemile Hanım. Karşısında durup yukarıdan bakarak anlamlı anlamlı gülümsedi. Destedeki anahtarlardan biriyle yandaki dairenin kapısını açtı. Odaları dolaştılar. Bayram Beyaz burada da üç aşağı beş yukarı aynı düzeni, aynı eşya yığınlarını gördü. Bir alt kattaki bir başka daire de üç aşağı beş yukarı aynı görünümü sunmaktaydı. Masa, iskemle, koltuk, dolap, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, ayaklı ayaksız dikiş makinalarıyla doluydu. ''Bunca daireyi, bunca eşyayı ne yapacaksın?'' dedi Bayram Beyaz. ''En az 15 buzdolabın var.'' ''Fazla mal göz çıkarmaz.'' dedi Cemile Hanım. ''Eşyaları müşterisi çıkarsa satarım, olmazsa yoksullara veririm. Evlerimin de hangisini canım isterse onda otururum, ayağımı uzatıp kasetimi dinlerim.'' Belki dördüncü, belki beşinci dairenin kapısını açtı. ''Burası da benim.'' dedi. Bir elinde anahtar demeti, bir eli Bayram Beyaz'ın omuzunda bu daireyi de gezdirdi ona, sonra üzerine doğru eğildi. ''Neyse, bu kadarı yeter. Şimdi yukarıdaki dairemize gidelim.'' diye fısıldadı kulağına. Bayram Beyaz öylece dikilip kaldı. ''Kiraladın mı bunları?'' diye sordu. ''Yok, neden kiralayayım ki?'' dedi Cemile Hanım. ''Müslüm anahtar uydurdu. Yusuf Bey çok zengin, kiraya vermiyor. Biz de ona ortak çıktık.'' Öyle bir konuşuyordu ki her daire düşman elinden kurtarılmış bir yurt parçasıydı sanki. Bayram Beyaz şaşkınlıkla kendisine bakıyordu. ''Ortak mı? Yusuf Bey'e mi?'' diye sordu. ''İyi bildin, ortak.'' dedi Cemile Hanım. ''Evet, Yusuf Bey'e.'' Anahtar destesini şakırdattı. ''Canım neresini isterse orada yatabilirim, canım neresini isterse orada dinlerim teybimi.'' Asansöre bindirip üçüncü kata çıkardı onu. Az önce çıktıkları kapıyı açtıktan sonra elinden tutup bir çocuk gibi pencereye doğru sürükledi. Perdeyi iyice açtı. Buradan deniz de görünür. Şehirliler denize bakmayı çok sever. Sen de sever misin diye sordu. Bayram Beyaz yanıt vermedi. Bir şaşkınlıktan başka bir şaşkınlığa düşmüştü. Kafası belki eskisinden de karışıktı. Evin insanları ortadan çekilince deliklerinden çıkarak kilerde ve mutfakta birer ev sahibi gibi keyif çatan fareleri anlatan bir masalı anımsadı. Bu kadınla bu adamın büyük ustanın arkasından dolap çevirdiklerini, onu aldattıklarını düşündü. Gırtlağına bir şey takılmış gibi yutkundu. Aynı anda erkek Cemile koluna yapıştı, sürüklercesine yatağa götürdü onu, oturttu. Sırtından ceketini, ayaklarından ayakkabılarını çıkardı. Kucaklayıp kaldırmasıyla sırt üstü yatırması bir oldu. Rakıyı fazla kaçırdığın belli. Çok yorgun görünüyorsun. Ama dert etme, ben seni kendine getiririm dedi. Yanına oturdu. Ensesini, sırtını, karnını okşadı. Elini pantolonunun içine soktu. Kulağına doğru eğildi. Şimdi sen de bize ortak çıktın diye fısıldadı. Bayram Beyaz büzüldükçe büzülüyor, bacaklarını birbirine yapıştırıp geriye doğru kaymaya çalışıyor, ne diyeceğini bilemiyordu. ''Peki kocan?'' dedi sonunda. ''Hangi kocam?'' ''Şu yaşlı adam.'' ''Hangi yaşlı adam?'' ''Müslüm abi yaşlı bir kocası var.'' diyordu. Cemile Hanım bir kahkaha attı, artık neredeyse duvara yapışmış olan konuğunu kendine doğru çekti. ''Kocam mocam yok benim.'' diye yanıtladı. ''Müslüm'ün uydurması o. Müslüm hep uydurur, bilmez misin? Doğruyu söylerken bile uydurur.'' ''Neden uydursun ki durup dururken?'' ''Neden olacak? Birilerini boynuzluyormuş gibi görünmek için.'' dedi Sivaslı Cemile, bir kahkaha daha attı. ''Desin, ne yapalım, biz ortağız.'' Durdu, hiçbir şey söylemeden Bayram Beyaz'ı bacaklarını açmaya zorladı. ''Sen de bize ortak çıktın.'' diye ekledi. ''Ben kimseye ortak çıkmadım, çıkmaya da niyetim yok.'' diye sızlandı Bayram Beyaz. Biraz daha büzüldü yattığı yerde, dönüp yüzü koyun yatmaya çalıştı. Cemile Hanım bu çabasını da boşa çıkardı, bacaklarını indirip elini göbeğinden aşağıya doğru uzattı. ''Çıkmasan da çıkacaksın, biz hemşeriyiz.'' dedi. ''Evet hemşeriyiz.'' diye kekeledi Bayram Beyaz. Başı dönüyordu, boşaldı boşalacaktı. ''Ağır ol.'' diye yalvardı. ''Böyle şeyler gündüz olmaz, utanıyorum.'' ''Utanıyorsan gözlerini yum.'' dedi Cemile Hanım. Sonra daha da hızlandı. ''Biz hemşeriyiz.'' diye ineledi. Bayram Beyaz kurtulmak için son bir çaba daha harcadı ama başaramadı. ''Evet hemşeriyiz.'' diye doğruladı. ''Ağır ol, ağır ol, ağır ol.'' Bedeni tepeden tırnağa dalgalandı. Pantolonun üstünden Cemile'nin eline yapıştı, var gücüyle sıktı. Ama işe yaramadı. ''Olan oldu mu şimdi?'' dedi üzüntüyle. Öylece uzanıp kaldı. ''Hocaya böyle nasıl giderim?'' ''Hoca aşağı, hoca yukarı. Aklın hep onda. Neden böyle bu çatlak İstanbul'unun çevresinde dolanıp durursun ki? Kafanın içindeki ne?'' ''Kafamın içinde bir şey yok. Yusuf Bey çok kafalı bir adam.'' ''Çok kafalı mı?'' ''Evet çok kafalı.'' ''Adam çok kafalı oldu mu malı da çok mu olmalı? Ağzımı açtırtma şimdi.'' dedi Cemile Hanım, gizemli bir biçimde göz kırptı. Göründüğü kadarıyla Tokatlı Müslüm gibi o da Bayram Beyaz'ın Yusuf Aksu'dan bir şeyler koparmayı tasarlamasından kuşkulanıyordu. Doğrulup kalktı. ''Neyse biz hemşeriyiz, Müslüm de ben de senin arkandayız.'' dedi. ''Sağ ol ama benim artık gitmem gerek.'' dedi Bayram Beyaz. ''Burada su mu çıktı? Hem de sen hocaya gitmeyecek miydin?'' ''Belki akşam, şimdi gitmek zorundayım. Şu zarftaki koca kitabı okuyup bitirmem gerek.'' ''Neden hep okşamak istiyorsun ki beni?'' dedi. Sonra kolundaki altın bileziklere baktı. ''Sana bilezik alayım diye mi?'' diye üsteledi. Cemile Hanım birden sinirlendi. ''Sen erkek Cemile'yi ne sandın, sığırcık çocuğu? Erkek Cemile bilezikle satın alınmaz. Açtırma şimdi ağzımı.'' diye azarladı. Ama Bayram Beyaz'ın ağlamaklı olduğunu görünce yumuşayıverdi. ''Benim hiç çocuğum olmadı. Sen de apak, bıngıl bıngılsın yumurta gibi dedi, derin derin içini çekti. Gözleri yaşlarla doldu birden. Beni memleketten kaçıran orospu çocuğu, karnımı da, içindeki çocuğu da öyle bir kazıttı ki kuruttu beni. Ne çocuğum oluyor ne bir şey. Ben de senin gibi birini bulunca inadına altıma alıyorum. Öc almak için mi? Öc alacak olsam dünyada adam kalmazdı dedi erkek Cemile. Elinin tersiyle gözlerini kuruladı ama gözyaşları gene ince ince akıyordu. Bayram Beyaz onunla karşılaştığından beri ilk kez erkek Cemile'nin yüzünün çok güzel olduğunu ayrımsadı. Sonra birdenbire bir küçük kız yüzüne dönüştüğünü gördü, yüreği duracak gibi oldu, parmaklarının ucuyla gözyaşlarını kurulamaya çalıştı. ''Ağlama, beni de ağlatacaksın.'' dedi. ''Her şey çoktan olup bitmiş, ne diye ağlıyorsun ki?'' ''Hiç olup biter mi, öyle kolay mı?'' diye inledi erkek Cemile. Yatağa uzandı, konuğunu da kendine doğru çekti. Sonra alabildiğine değişmiş, yumuşamış bir sesle, kendisi daha ana rahmindeyken, babasının askerliğini yapmak üzere Merzifon'a gidip bir daha dönme işini, küçücük toprak evlerinde, anasının yatağında, kocaların, kendi yatağında kardeşlerin birbirini izleyişini, evin neredeyse tüm işlerinin kendi sırtına yüklenmesi yetmiyormuş gibi, son üvey babanın her fırsatta orasını burasını elleyip çimdiklemeye kalkmasını, bu üvey babadan kurtulmak için o Allah'ın belası kamyon şoförüyle Sivas'tan kaçışını, hepsi birbirinden tatsız, hepsi birbirinden alçaltıcı nice serüvenden sonra Müslüm Efendi ile karşılaşıp buraya yerleşmesini anlattı. Bir yatağım bile olmamıştı hiç, şimdi her şeyim var. Ama yokluk da, pislik de, anam da, kardeşlerim de, yüzleri de, sesleri de hep duruyor. Hepsi şurada dedi, parmağıyla sol göğsünü gösterdi. Bazı bazı öyle sıkıştırıyorlar ki bağıracak gibi oluyorum. Bayram Beyaz büyülenmiş gibi hiçbir şey söylemeden dakikalar süresince onun kocaman küçük kız yüzüne baktı. Sonra gene dakikalar süresince yüzünü, dudaklarını, burnunu, çenesini, neredeyse tüm yastığı kaplayan kınalı saçlarını okşadı. Sonra birden Cemile Hanım'ın, son üvey babasının, Allah'ın belası kamyon şoförünün ve tüm ötekilerin yaptığını yaparak onlarla özdeşleşmekten korktu. Hemen toparlandı, masanın üstünden kitabını alıp çıktı. Ancak apartmanın kapısından çıkar çıkmaz Cemile Hanım'ın kokusu ve dokunuşları tüm varlığını sarıverdi. Başı döndü, orada hemen arkasındaymış gibi bir duyguya kapıldı. Gözlerini yumup öylece durdu bir süre. Çok kadınlar tanımış gibi, bu kadın başka türlü bir şey diye düşündü. Başına gelenleri bir kez daha tüm yoğunluğuyla duymak, hafiflik ve sıcaklığın esenliğini yeniden yakalamak istedi. Bir ölçüde başardı da. Bu yüzden olacak, Kızıl Tosbağa'ya doğru ilerlerken, memleketinde söylendiği gibi ayakları gidiyor, topukları geri geliyordu. Ayrılmakla doğru bir şey yaptığından kuşku duyuyordu. Aynı kuşku Kızıl Tosbağa'da da sürdü. Maçka'dan Fatih'e gelinceye kadar en az 3 kez önündeki arabaya çarpmasına ramak kaldı. Bununla birlikte terliklerini giydikten sonra Sosür'ün kitabını masasının üstüne bırakırken Yusuf Aksu'nun anısı her şeyi bastırıverdi. Maçka'daki uçsuz bucaksız dairenin salonunda, kocaman koltuklardan birinde, onun karşısında oturur buldu kendini. Büyük dilci, gözleri tavanda bir noktada, sol eli yüreğinin üstünde, ayakları boşlukta, neredeyse soluk bile almadan konuşuyor, kendisi de aynı biçimde soluk almadan dinliyor, daha da güzeli her sözcüğü, her tümceyi anlıyor, aralarındaki bağlantıları kavruyor, bu olağanüstü söylemin bütünüyle ve bir daha hiç çıkmamak üzere belleğine kazıldığını duyuyordu. Proust'un anlatıcısının bir kış günü eve döndüğünde ıhlamura batırılmış çöreğin tadıyla gelen mutluluğa benzer bir mutluluk doldu içine. Ancak Proust'un anlatıcısının mutluluğunun Combray'in gittikçe zenginleşip bütünlenen görüntüsüyle büyümesine karşılık Bayram Beyaz benzersiz söylemi defterine geçirebileceğini düşünür düşünmez Yusuf Aksu'yla kendisi arasına yarı saydam bir perde indi, hızla kararmaya başladı, ses de hiç mi hiç duyulmaz oldu. Sonra konuşmalarından usunda kalanları ajandasına geçirmek üzere masanın başına oturunca hiçbir şey anımsayamadı. Şaşırıp kaldı, konuşmanın hiç değilse ana çizgilerini anımsamaya çalıştı. Ama Yusuf Aksu'nun varla yok arası gülümsemesi, soluklanıp soluklanıp yeniden başlaması dışında hiçbir şey kalmamıştı belleğinde. Olamaz diye mırıldandı. Hayır, olur şey değil. Ben bu kadar salak mıyım? Her şey bu bedensel çabaya bağlıymışçasına dişlerini sıkarak anımsamaya çalıştı. Böylece en az yarım saat zorladı kendini, tek tümce çıkaramadı. Olur şey değil. Oysa tüm söylediklerini anladığımı ve kafama yazdığımı sanıyordum. Ben salağın tekiyim dedi kendi kendine. Hemen arkasından tüm bunların belleğinin ve anlığının değil de Tokatlı Müslüm'le Sivaslı Cemile'nin kusuru olabileceğini düşündü. Umutsuzluk içinde yatağa attı kendini. Korkunç bir akşamüstü ve korkunç bir gece geçirdi. Öyle ki Yusuf Aksu'dan aldığı kitap hep gözlerinin önünde dururken kapağını açıp şöyle bir bakmaya bile yeltenmedi. Ertesi sabah gazetede odasının kapısından girerken yüzü kağıt gibiydi, ayakta zor duruyordu. Üstelik zorlu bir utanç duygusu altında eziliyordu. Dostlarına Yusuf Aksu ile ikinci kez görüşmeyi de başardığını söylemesi durumunda davranışlarından Cemile Hanım'la yaptıklarını ve Cemile Hanım'ın acıklı öyküsünü de çıkarmalarından korktu. Müdürün kapısını vurmayı ya da herhangi bir arkadaşına uğramayı göze alamadı. Masasının üstüne yığılmış belgeleri elini sürmek bile istemedi. Odasına gelen birkaç kişi de kalın bir camın arkasında devinir gibiydi. Söylediklerini 3-4 kez yinelettirdi. Bununla birlikte arada bir göğsü çocuksu bir gururla kabarıyor. Gerçekte yalnızca kendisine söyleneni yapmış olmakla birlikte Cemile Hanım'la yaşadıklarını bir kez daha anımsayarak bir başka dünyaya doğru yol alıyor, zaman zaman da birden bastırıveren bir utanç duygusuyla tüyleri diken diken oluyordu. Böylece sürekli olarak gururla utanç arasında gidip gelmek yüzünden doğru dürüst çalışamadı. Bir ara bilemedin iki adım ötesinden müdürünün şaşkın şaşkın kendisine bakmakta olduğunu gördü. Ayağa kalktı ama kendini zorlamasına karşın tek sözcük çıkmadı ağzından. Suçüstü yakalanmış gibi gözlerini yere dikti. Onun yerine müdür konuştu böylece. Anlaşılan sen bu gece hiç gözünü kırpmamışsın ya da hastasın. En iyisi hemen eve git. 14. ayrımın sonu. Sayfa 141.